Ayrım 18, Kuzgunlar ve Leşler, 1. cilt, Erol Toy, sayfa 242. Davut kandilini söndürmüş, çoktan uyumuştu. Ellerini başının altına koyarak yorganın üstüne uzandı Gaybi. Kitabı rahlesinin üstünde açık duruyordu. Babasına esenlikle işini çözümlediğini bildirdikten sonra bastıran yürek sızısını bir türlü durduramamaktaydı. Sanki o name aralarındaki tüm bağı koparıp götürmüştü. Sonsuz bir yalnızlığın içinde buldu kendini. Davut yemekhanede, camide az öncesine değin konuşacak bir şey bulmuş, yalnızlığın kara basanını diliyle aralamıştı. Ama işte o da uyumuştu sonunda. Ve hafif bir nefeslenmeyle hücrenin kimsesizliğine bırakıvermişti onu. Başını kıpırdatmadan gözleriyle kandil ışığının güçlükle azalttığı karanlığı araştırmaya başladı. Davut'un anlattıkları bir bir canlandı yüksek kubbede. Selçuklu Sultanı'nın camiye çevirdiği kilise, mermer ustasının olağanüstü işçiliği, yanı başındaki papaz odalarının vezirce medreseye vakfedilmesi, İsvendiyar oğulları, Ağal Osman, yüzeysel bir tarih bilgisi gelip geçti gözlerinden. Burada oturan, okuyan, tapınan papazlara kaydı aklı. Kubbenin ortasına canlanıp çakıldılar. Onlarca, yüzlerce bir araya gelerek dönmeye, zıplamaya başladılar. Davranışlarından, burada bulunmasından hoşnut olmadıkları apaçıktı. Kimi kovar gibi, kimi döver gibi deviniyordu. Gözlerinde hınç yukarıdan aşağıya sarkıyorlar, birer küçücük dev örneği gözünden yüreğine ulaşmak isteğiyle birbiri ardına uçuşuyorlardı. Tam gözlerinin içine girecekleri an göz kapaklarını kapatıverdi. Yeniden sıçrayıp kubbenin koyuğunda oynaştılar. Kızdılar, belleğinin derinliklerinde çınlayan öfkeleriyle saldırılarını yinelediler. Onlar geldikçe kendini savunacak tek araç olarak göz kapaklarının devinimini buluyordu. Sonunda gaybiyle başa çıkamayacaklarını anladıklarından tümü birden saldırdı. Sımsıkı yumdu göz kapaklarını, kirpikleri yüzlercesini birden öldürdü. Ama gözlerini bir türlü açamadığını sezince ürktü Gaybi. İçinden bildiği duaları sıralamaya başladı. Kendiliğinden açılıverdi göz kapakları. Gözlerinin kıyısında dolanan küçücük noktacıklar yitmişlerdi. Hafif başını çevirdi, yüreğindeki sızı daha bir artmıştı. Derin derin soluklandı. Babasının son andaki durumuyla karşılaştı. Durmaksızın pullanıyordu çamur. Öfkesiz, sızlanmasız yeniden uzanıyordu parmakları kil toprağına. Yeniden töperleyip aynanın üstüne yapıştırıyordu çamuru. Ve kendisini seyreyleyen oğlundan bilisiz yürümeyen işini sürdürüyordu. Birden anladı babasının içindeki kara basanı Gaybi, duymadığı bir yakınlıkla irkildi. Bir baba gibi değil, aynı acıyı paylaşan bir dost gibi sarılmak istedi. Başının altındaki kolları acıdı, yumruklarını sıktı, parmaklarını avuçlarına geçirdi. Gözlerini kırpıştırdığında anasının çırpınışlarıyla baş başa kaldı. Sızı yüreğinden başına ağdı, gözlerinde alazlandı. Alazın etkisi göz pınarlarına damlalaştı, yanaklarının ıslandığını sezmedi. Gözyaşları kulaklarına damlayınca irkildi. Başını başıyla birlikte gövdesini doğrulttu, kulağının içi ılık ılık gıdıklandı, kandili üfledi. Karanlığı bir yorgan gibi sırtlayarak kapaklandı, dişlerini sıktı, sümüğünü silmek isteğiyle tutuştu. Nefesinin daralmasıyla eli yağlığına uzanmışken vazgeçti. Dişlerinin arasından soluklandı, giderek açıldı ağzı, soluğu düzeldi, burnu açıldı. Sessiz, kıpırtısız ağlayarak uykuya daldı. Uzun süre uyandığının bilincine varamadı. Bedeni sızlıyor, her yanı dayak yemişçesine dökülüyordu. Davut kıpırdanıncaya öyle uzandı. Kıpranır kıpırdanmaz zorladı kendisini, doğruldu. Gece gündüz yanık duran eyvan kandilinden kendilerininkini yaktı. Hücrenin içi alacalandı. Davut doğrulup oturdu. ''Uyuyamadın mı?'' ''Uyudum ya, tatsız bir uykuydu.''
''Demek ki alışmaya başlıyorsun.'' Ben de ilk Amasya'ya vardığımda böyle olmuştu. Yeniden kalın çorağa dönmemek için dudaklarımı kemirmişim. Kaç kez Korgan yoluna vardım, hem de her şeyimi bırakıp gitme kararıyla. Sonunda direnmek gerektiğine inanıp döndüm. Alışmak zor gurbete. Ama başladığını bitirmeye koşuludur insan. Başkalarını bırak İldaş'ım. Kendine karşı yaptığını bitireceksin ki güvenin artsın. Neyleyelim, köyümüzde kentimizde medrese yok. Olmayan da biz de kurulduğu yere gitmeye koşuluyuz. Sıkılma, herkes senin gibi olmuştur ve herkes alışmıştır sonunda. Alışmaktan başka çıkarı olmadığından.
Dün böyle değildim. Daha önceki günde.
Buranın coşkusundaydın. Bilmediğin bir kent, bilmediğin insanlar, bilmediğin bir durum. Sürekli sorularla cebelleşiyordun. Varabilecek miyim, bulabilecek miyim, girebilecek miyim? Bunların biri bile yeter geriyi düşünmemeye. Tümü birden yığılmıştı üstüne. Bir başka şeyi düşünmek mümkün değildi. Ama gördün ki vardın, buldun ve dahi girdin boşalıverdiği için. Boşalır boşalmaz da kendinle doldun. Kişi kendiyle dolanda düşünmesin olmaz. O zaman da bir sızı saplanır ki yüreğine, bıraktıkları döndürmeye başlar sızıyı burgaç gibi. Eğer yaş olup dökülürse gözlerinden, Süleyman Çelebi Efendimizin buyurdukları gibi, gözü yaşı, bağrı başı örneği az biraz rahatlarsın. Bir de dökülmezse benimki gibi döner durursun köy yolunun ağzında. Günler, haftalar boyu debelendim inan. Sonra da dediğim gibi gitmemek için bin neden sıralar oldum. Bir kez bilimin ardına düşersen senin olacağın da o. Neden dersen ağal Osman, yurdunda kim anasının dizi dibinde ömür geçirebilmekte ki?
Haklısın. Ya suhte olup medreseye kapanacağız, ya sipah olup çeriye. Ama bizim sülale geleneğinde ikisi de olmadığından ters geliyor olmalı. Neden dersen ahiyiz biz. Babamız ne işlemekteyse biz de onu işleriz. Şimdi benim sesim ve dahi ezber yeteneğim dağların ardına atınca hem istemekteyim bilgimi de yetiştirmeyi, hem özlemekteyim baba yurdunu.
Özleyeceksin elbet. Çeri de özler, suhte de. Özler ya, kendi başını kurtarmaya koşulduğundan unutmak zorunluğunda kalır. Zorunluluk olunca da alışır anlayacağın. Şimdi 2 yıla yaklaşan ayrılık sonunda ben bile zaman zaman aynı sızıyı duymaktayım. Yani anlayacağın, gurbet eri olan da özlemden kurtulmak yazılı değil. Sıla burnunda tütüp duracaktır. Buna karşın sen aklını, bilincini, gücünü kullanacaksın. Kullanmadın mı haftasına varmaz, dönüp gidersin. Gider de çömlekçi merdanesinin başına çöreklenirsin. Ama bunca eğitimin boşa ulaşır. Yenilirsin daha doğrusu, kendine yenilirsin. Güreşin en kötüsü de budur demiş Amasya'nın pirler tekkesi dervişlerinden Hüsmen Baba. Oyuna geldiğini bile bile yenilmektesindir. Çok da bir doğru söylemiş.
Dervişliğe de mi soyunmuşluğum var?
Bir gün böyle burnumun sızladığı bir zamanda bizim köyün yoluna varmıştım. Ne o yana gidebiliyorum, ne geriye dönebiliyorum. Öyle dikilip kalmışım, az biraz da ağlamış olmalıyım. Birden yanımda bitti Hüsmen Baba. Oğul dedi, an bu andır, kendini sıkı tut. Şimdi yola düşüp vardın mı köye, sanacaksın ki her şey bitti. Sanma, kişi bu dünyada gurbettedir, aslına dönünceye. Sen 3 adımlık yere geldin diye mi yazıklanmaktasın? İyi düşün, bir kez gönlüne düşeni uygulamaya durdun mu aklın hiç işe yaramazlanır. Oysa iyi kullanmak için sahiplenir kişi aklına. Sürekli yenilgisini kurmak amacıyla değil, daha neler dedi anımsamamaktayım. Neden dersen bunları bile tam anladığımı varsayamam. Ötekileri anlamamış olmalıyım ki geçip gitti. Gün batana konuştu oysa konuştu, konuştu. Bildiğim tek şey yalnızlığımdan, karabasanımdan kurtulduğum ve dahi bizim köyün yoluna varıp uzun uzun seyreylediğim. Ya vardımsa yola, köye değin gittim. Sıla özlemini giderip döndüm. Ya da o yana hiç gitmedim. Aklıma yatmıştı Hüsmen Baba'nın dedikleri. Bir kez yenilirsem kendime, hep yenileceğimi anladığımdan kim bilir?
Çok büyük bir bilgi olmalı bu Hüsmen Baba. Dedikleri benim de aklıma yatmaktadır bir güzel.
Yatmaktaysa sende kalsın. Bir gün sen de senin durumunda olan bir acemi mollaya aktarırsın. Benim sana aktardığım gibi. Neden dersen bizim hocalar babaları sevmezler. Adları geçti bir kızar saldırırlar. Oysa hiçbir hoca Hüsmen Baba'nın verdiğince öğüt vermedi bana. Daha doğrusu bilgi verdiler ama yüreğime onun gibi sesleneni çıkmadı. Yüreğime ve aklıma aynı anda aynı şeyleri isteten bir o oldu.
Sen iyi bir ildaş, can bir yoldaşsın dedi Gaybi. Sıkıntımı demeden anlıyor, çözümünü de deyiveriyorsun hemen.
Aynı sıkıntıyı yaşadığımdan, bir de Hüsmen Baba'nın öğütlerinden. Bak bir şey daha kalmış aklımda. Sana dediğim, hani acemi mollaya eğitirsin aktarması vardı ya. O söz de babanındır. Sözcüğü sözcüğüne aktardığımı şimdi sezinliyorum.
İyiliğin sürekliliğini bilmezdim. Bir gün ben de aktarırsam aynen aktarmayı dilerim, sağ ol. İçimdeki sıkıntının tükendiğini duymaktayım. Dediğin doğru. Bir kez yenilirse insan yenilmeye koşulur. Bundan öte bilimin yakasına yapışacağım ki gurbetin de sıladakilerin de yararına olacağının bilinciyle.
Eh, madem sıkıntın dağıldı, kalkıp abdestimizi alalım, camiye gecikmekteyiz.
Olur, sağ ol. Yoldaşlığın ve dahi öğütlerin için.
Büyük dershanede toplanan suhteler baş müderris İrfan Hoca'nın annacında diz çökmüşlerdi saf saf. Kapıya değin dolu dershanede susku en küçük bir kıpırtıyı mehter gümbürtüsüyle yayıyor. O yüzden suhte adayları kıpırdamaktan bile çekinerek gözlerini hocalarına dikmiş bekliyorlar. Hoca bir ipucu ararcasına kendi içine dalmış, gözleri kapalı. Sakalı tüm kucağını doldurmuş. Bağdaşının boşluğuna değin sarkmakta apak. Kavuğu başının eğibine uygun olarak gençlere doğru uzamış. Tülbendinin temizliği sakalıyla yarışmakta. Birden başını kaldırdı, gözlerini açtı. Aynı buyruğun etkisindeymişçesine bir kıpırtı dalgalandı dershanenin içinde. Duruldu, sakalları kıpırdadı İrfan Hoca'nın.
Din bilim üstünde durmaktadır. Siz de buraya bu bilimin kaynağından içmeye geldiniz. Gücünüze, yeteneğinize göre önünüz açık. Sahn-ı samana, 60'lık medreselere değin uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. İlk gününüzde çıkacağınız yolun niteliğini anlatmayı dileriz. Bilmektesiniz ki eğitimin sürekliliği içinde yürüyor gitmek salt eğitmenin çabasına dayandırılamaz. Devlet vakfın sürekliliğini kabullenmekle sizin ihtiyaçlarınızı karşılamış olmaktadır. Kitaplarınız tamamlandı, yeriniz var. Aş ocağı evinizi aratmamayı amaçlar. Ve bilim için bunlar önemli değildir. Bilimi yapabilecek sağlamlığa ulaşmanız için gereklidir sadece. Ve bu gereklilik medresemizin eskiliği ölçüsünde yerleşikliği ile de sağlanmaktadır. Selçuk ve beylik zamanından kalan pek az medrese derece bakımından yükselmiştir. Neden derseniz kendi zamanlarının yüksekliği şimdinin değerleriyle karşılaştığında ancak bunu tutmaktadır. Vakfımız medresemizi 20'li belirlemiştir. Selçuk ve İsfendiyar zamanına göre bu en yüksek derecedir. Ama kaçanın değeri azalınca yenileri çıkmıştır. Ve bu yenilikler vakıf senedinin değiştirilmemesi yüzünden bizim derecemizi ilk sıraya indirmekle kalmıştır. Buna sahip çıkılması gerekir. Buradaki hocalarınız yükselme olanaklarını size ilk öğretmen olma kıvancıyla değişmişlerdir. Her biri 30'lu, 40'lı, hatta 60'lı medreselerde eğitim verecek derecededir. O yüzden de bizden giden öğrenciler kısa sürede danişmentliğe ulaşıvermektedirler. Derslerimizin ahırlığından çok burada bilim sevgisini edinmeye dönük çalıştığımızdan böyledir bu. Her biriniz yörenizden seçilip geldiniz. Daha üst medreselere gidemeyip de sıbyan okullarına eğitmen olacaklarınızın aklında bulunsun. Burada alacağı eğitime yaraşır öğrencileri hocalarınızın yaptığı gibi yollamayı unutmasınlar. Böylelikle aranızdan ayıklanıp gidenler ülkemize gerçek bilginler olarak yararlı olabilir. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Söz sağanağının altında sırılsıklam kıpırdandı öğrenciler. Hocanın yutkunması onların kıpırtısında sürdü. Kıpırdı duyulunca bekledi, susku yeniden egemen olunca.
Şöyle bir tanım yaparak başlayacağız. Önemli olan kitlenin doğruyu bulmasıdır. Doğruyu göstermek de sizin göreviniz olacaktır. Ama doğru nedir? İşte sorunun özüne girmeden anlatacağımız tanım bunu açıklayacaktır.
Tusi'den naklederler ki Musa aleyhisselam bir gün Hira'ya buyrultu almaya varır. Dağa tırmanmaktayken yorulur. Bir koca kayanın gölgesine oturarak dinlenmeye başlar. Birden bir takım seslerle irkilir, bakınır. Kayanın gölgesinin bittiği yerde devinen bir başka gölge vardır. O zaman seslere dikkat kesilir. Tüm dikkatine karşın Tanrı sözcüğünden ötesini çıkaramaz. Yerinden kalkar, kayayı dolanır, alabildiğine uzanan bir otlakla karşılaşır. Otlakta ağaçlar, pınarlar vardır. Yeşillik, renk renk çiçeklerin bezenmişliğiyle alabildiğine bir serinlik bulunabilecek yerler vardır.
Oysa kepeneğini çomağının korkuluğuna dikmiş bir çoban, güneşin kızıl alazında cayır cayır yanmakta olan bir kayanın üstünde tapınmaktadır. Şaşırır, inceler. Koyunları kendi kendilerine hiç dağılmadan, bir aykırı davranışta bulunmadan otlamaktadırlar. Sokulur. Sokulanda tapınmanın sözcüklerini ayırır. Çoban söyle tanrım demektedir. Yağ mı, bal mı, şal mı istersin? Söyle hemen vereyim. Suhtelerin kıkırdamalarına aldırışsız baktı bir süre. Evet, böyle dedikten sonra kapaklanmakla yeniden doğrularak söyle tanrım demektedir. Et mi, süt mü, yün mü istersin? Söyle hemen vereyim diye hıçkırmaktadır. Musa Hazreti Aleyhisselam da gülmeye durur. Ama sizin gibi dışından değil, içinden yine de tutar kendini. Bekler ki çoban namazını bitirsin. Oysa çoban kendi coşkusunun derinliğinde zamanı yitirmiştir. Tanrısıyla konuşmaya varacak olan Peygamber Hazretleri sonunda dayanamaz. Çoban der, hele az biraz bak. Çoban yanında birinin durduğunu sezerek irkilir, namazını keser, yaklaşır, hoşlayıp konuklamaya davranırken Musa atılır. İnandığın yüce Tanrı doğru, kıldığın namaz ise yanlıştır. Çoban her bir şeyi unutur, Musa'nın ellerine yapışır. Söyle yolcu der, doğrusunu bilmekte misin? Peygamber Hazretleri kendini bildirmeden gülümser. Öğretilmiştir, yanıtı çobanın ellerine daha da yapışmasına neden olur. Öyleyse sana öğretildiği gibi bana da öğret. Çünkü Tanrı'ma en doğrusuyla tapınmak dilerim. Gözlerini öğrencilerin coşkulu kıpırtısızlığında gezdirdi. Öykünün çekiciliğine kapıldıklarından güven duyunca sürdürdü. Karşılıklı diz çökerler ve dahi Musa Aleyhisselam tapınmanın kurallarını bir bir anlatır. Her söylediğini içercesine dinler çoban. Dudaklarını kıpırdatarak yineler duaları, büyük bir coşkuyla yerinden doğrulur. Sevinçle kızgın kayanın ucuna yönelir. Musa Tanrı'ya bir kul kazandırmaktan hoşnut Hira'ya tırmanır. İçi dingin, bilinci zengin mağaranın loşluğuna girer, diz çöker. Geldiğini belirtecek dualarını okuduktan sonra bekler. Uzun uzun beklemesine kalmadan derinlerden Tanrı'nın sesi duyulur.
Ya Musa, hata ettin.
Hatasının bağışlanması için yerlere kapanır, ağlar, sızlar, haykırır. Ses bir dahi duyulmaz. Yaralı, umutsuz, düşünceli mağaradan çıkar. Gözlerinde inci taneleri örneği yaşlar dökerek hatasını bulmaya uğraşır. Düşünür, bulamaz, taşınır, anlayamaz. Hem ağlar, yaşamının her anını gözlerinin önünden geçirerek yanlışını bulmaya uğraştığından çevresine bakınmaksızın ilerler. Her adımda suyun ancak dizlerine çıktığını bile sezinlememektedir. Birden ardından ulaşan bir sesin ürpertisiyle durur. Bakar ki az önce tapınmanın kurallarını öğrettiği çoban, ayakları suya değmeden uçarcasına gelmekte, gelirken de, ''Ya Musa dur, bellettiklerini unuttum, bu yüzden tapınmam yarım kaldı, dur ki anlatasın.'' diye bağırmaktadır. Musa birden yanlışını anlar. Bir yandan seyirtir denizin üstünde, bir yandan çobana bildiğin gibi kıl namazını, bildiğin gibi diye seslenir. Çoban duraklayıp döndüğü anda da kendi ayaklarının da ıslanmadığını ayırır. İşte suhtelerim, tanımımız bu. Çoban gerçekte doğruda mıydı, yanlışta mı? İşler birden çapraşıvermekle değil mi? Kurallara bakacak olursak yanlışta, öze bakacak olursak doğrudaydı. Neden derseniz asıl olan ibadettir, ibadetin biçimi değil. İşte bizim ödevimiz burada ortaya çıkmakta. Değerlendirmelerimizde işin biçimine değil, özüne bakmaya zorunluyuz. Özüne baktığımızda da ilk düşüneceğimiz şey açık. Tanrı'nın ne duaya ne ödüle ihtiyacı vardır. Alan da veren de, var eden bağışlayan da kendisidir. Böyle olan da ihtiyaçtan arıktır. Arığa sunu kişinin kendini aldatmasından öte olabilir mi? Olamaz. Olurlanmak yanlıştır. Yanlışı işlemek de peygamber bile olsa kula özgüdür. Öyleyse sununun biçimine değil, özüne bakmak gereklidir. Öze bakıldığında da nitelik önem kazanır. Biz kul olarak iyi niyetimizden öte ne sunabiliriz, neyle doyurabiliriz ki ihtiyacı olmayanı? Öyleyse kurallar gereği yapılan kendimiz içindir, kendimizin iyiliği için. Açıkçası düzenin düzenli bir biçimde yürümesi için, tapınma düzeninin de belirgin, kesin ve herkes için eşit olması gereğinden yola çıkılmıştır. Böyle olan da biri öze değin olarak kuralı çiğniyorsa, değgin olduğu öz araştırılmalı. İşte örneğimiz, çoban.
Tapınmak için bir şey verilmek gereğine inanmış. Tapınması baştan sona yanlış. Ama verdikleri ancak verebilecekleri. İlk bakışta böyle. Özüne indiğimizde, o Tanrı'nın kulluğuna öylesine yapışmış ki verebileceklerinin tümünü vermeye hazır. Sütten yüne, etten kana her şeyi vermeye hevesli. İşte size öz, yüce sistemin yerine getirilmesi. Yeter ki Tanrı'nın isteğini yerine getirebilsin. Öykünün ana özü, orada kurallar ikinci niteliktedir. Niceldir daha kesin belirtmek gerekirse. Bize gerekli olansa Tanrı bilimi okuduğumuza göre Tanrı'ya gerekli olandır, niteldir. Ve niteliğe baktığımız zaman çoban doğrudadır. Uzun bir inanmışlık ve eğitim süreci isteyen kuralları, bir vakitlik duraksamada öğretmeye kalkışan koca peygamber ise yanlışta. Kanıt, Tanrı'nın kendi ağzıyla verdiği yanıt. Hata işleyen peygamberdir. Onun için sevgili suhteler, şimdilik burada yetinelim. Gerekirse yeniden döneriz konumuzun derinliğine. Ve dahi enine boyuna inceleriz. Doğru nedir, yanlış nedir, öz nedir, kural nedir? İnceler bir sonuca varabilirsek dersimizi bitirmiş oluruz. Şimdi sürdürelim dersek biz de Musa aleyhisselamın düştüğü hataya düşer, doğruya yanlışın karıştırılmasına, en azından bazı unutmalarla doğrunun da işlenmesine engel oluruz. Varın dinlenin deyip sözünü kesti. Bir süre daha soluksuz kıpırtısız hocalarının ağzına baktılar. Bilinçlerinde bulanık bir doğru ve yanlış kavramı dalgalanmaya başladı. Sözleri bulanıklığın üstünde geziniyor, her biri bir yere oturamadığından bir türlü kendilerini toparlayamıyorlardı. Arka saflar sözcüklerin anlamını yeni kavruyormuşçasına çözüldü. Kısa kilim üstünde tıpırtısız adımlarla kapıya yöneldiler. Gaybi kapıdan çıkarken bir kez daha dönüp baktı baş müderrise. Yüreğinin derinliklerinde beliren beğeni gözlerinde yaş haline geldi. Onca camide onca vaaz ve hutbe dinlemişti. Hiçbirinde böyle bir derse rastlamamış olmanın coşkusuyla iki yanına bakındı. Davut hücrelerinin önünde kollarını sıvıyordu, seyirtti kolundan yakaladı. Yüzünün allak bullaklığı bedenin çarpılmış ürpertisini aldırmadan sarstı onu. Düşümde görsem böylesi bir ders inanmazdım. İrfan Hoca Efendimiz pek bir güzel ders anlatır. Anlatmıyor, insanın belleğine çakıyor İldaş'ım dedi. Ezberledim sanıyordum. Bir düşüneyim dedim. Salt öykünün aklımda kaldığını görende daha bir şaşırdım. Yineler anlatılan, 2 yıl okuyacaksın soyutlamayı. Ne var ki hocamız gerçekten belletir. Her sözcük bir daha çıkmayasıya çakılır aklına. Benim öyle oldu. Senin de olacağına kuşkum yok. Üstelik sen geldiğinde benim geldiğimden ileridesin. Yok, sen özümlemişsin Hoca Efendimizin anlattıklarını. Ben daha neresinden başlayacağımı bile bilememekteyim. Dur bire çömlek oğlu dedi alayla Davut. Acelen nedir? Daha bu ilk ders. Namazdan sonra öteki hocalarımızın rahlesi önüne diz çökeceksin. Yeni yeni bilgiler edineceksin. Birbiriyle karşılaştıracak, bütünlenen yerlerini özümleyecek, aykırı yerlerini ya atacaksın kolayına kaçarsan ya da araştıracaksın neden aykırı diye. Yolumuz ırak, ayağımız kıvrak buyurmuş atalarımızdan biri. Dur, böyle giderse sana ders yetiştirmekte güçlük çekecek hocalarımız. Alayın sırası değil dedi gücenerek Gaybi. Demekteyim ki bana yardım edeceksin, belleteceksin anlatılanı madem sen bilmektesin. Alayın hem sırası hem yeri hafız mollam dedi Davut. Böyle yürüyen de bizim 2 yılda vardığımız yere sen hemencecik ulaşıp bizi geçeceksin. Oysa kuralı vardır her şeyin. Bu yolu 2 yılda yürüyeceksin. Tez gidersen döne döne okumaktan usanır, uz gidersen yazıda yolda kalırsın. Kural nice gösterdiyse onca varıp menziline ulaşacaksın ki tadı çıksın. Ağır ol. Ama hocamız buyurdu ki kurala değil öze bakacaksınız. Bakacaksınız elbet. Önünüze çözümlenmesi gereken bir sorun geldiğinde, oysa burada sorun yok. 20'lik medresede 2 yıl okunacaktır buyurmuş yasa. Buyuran da 2 yıl okuyacaksın, sonra 30'luya gireceksin. Kitaplar biraz daha ağırlaşacak, çeşitlenecek dersler. 2 yılda orada okuyacaksın. Oradan 40'lıya vardığında 3 yılı gözden çıkaracaksın. Ve dahi gayri 20'li'de 30'lu'da açıklamasını, notlamasını, özetlemesini okuduğun kitapların asıllarını ezberlemeye başlayacaksın. Oradan 50'liye. Biz alay etme diye yakarmaktayız. Davut ağamız alayın temeline oturmakta ki.
Eh ne yapaydık molla bozuntusu? 2 yılda edindiğimiz bilgiyi ananın içli yufkası gibi dürüm edip ağzına mı tıkıverseydik? Olası mı? Bilgin adayısın bu kapıdan girdiğinden bu yana. Bilim sabır üstüne kuruludur buyurur hocamız her zaman. Bıkmadan usanmadan bir doğrunun 1000 biçimini araştıracak bulacaksın. Oysa sen ezber alışkanlığını sürdürüyorsun. Hey gidi Hüsmen baba, kolay zordur demişti. Gerçekten çok zor. Bu iş ezberle olmaz ki mollam. Sıbyan okulunda ezber gereklidir. Bilimde düşünmek benden bu kadar. Neden dersen ötesini ben de ötede öğreneceğimden. Bunca medrese çürüteceğime, Hüsmen babanın eteğinde talip olsaydım sanırım daha kısa zamanda daha çok şey öğrenecektim. Çünkü babanın dedikleri ezberlemesi de ezberletmesi de kolay sözlerdi. Üstelik doğru, akılcı ve dahi anlayışlı. Ne var ki mollalığı ant vermişiz bir kez, molladıkla sürdüreceğiz gidebildiğimizce.
Demek beklenecek.
Beklenecek ki yürü geç denilene dek.
İyi, biz de ildaşımızdan yaraya merhem ummuştuk.
Bizdeki merhem senin yaranı iyileştirse sakınanın gözü çıksın. Yetmeyeceğini bildiğimizden bilgilisine sarmak isteriz. Bilgilisi de İrfan Hoca Efendimiz'dir. Var eteğine yapış. Eşitliği bozmak diliyorsa latvandan tutup uçuruversin seni.
Uçurulmak istemedim ki ben. Yardım istedim. Anlamadığımı anlayabilmek amacıyla.
İşin ardına böyle düşmekteysen yakında anlamadığın kalmayacak demek istemekteyim Gaybi Çelebi.
Ağalarımız desteğini çekip salt alaya oturan da biz hiçbir şey yapabilemeyiz.
Ağalarının öğretecek değil öğrenecek şeyi varsa neylesinler Bremolla. Dur hele bir hafta geçsin. Fısıl fısıl okumakların bir iyice artsın. Senden çekeceğimiz var. Nereden aldık hücremize bu deli ladikliği? Bize de uykuyu haram etmezse... Haydi bizi bırak, yakında sınavlara girip oluru alaraktan paçayı kurtaracağız. Ne var ki eski hücre daşlarımıza yazık olacak, bize taan edecekler. Başımıza bu mollayı nereden sardı diye. Durul bakalım Gaybi, kendine gel az biraz. Toparlan ağır ol ki molla desinler. Böyle kapıp koyu verdin mi tez zamanda benzin sararıp gözlerin kızarmaya durur. Sen seni yitirirsin ki gayri kimse durdurmaya. Haydi bakalım, abdest tazeleyeceksen seyirt çadırvana, camiye giresi ezan okunur.
Birden toparlandı Gaybi, abdestinin durup durmadığını çoktan unuttuğundan kollarını sıvadı. Davut'la birlikte şadırvana yöneldi.